Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Moskova'dan programıyla tekrar birlikteyiz. Doktor Kerim As mikrofonun diğer ucunda. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk Ali Bey. İyi günler.
Gündemde artık dünyanın her yerinde koronavirüs konuşuluyor. Bugün direkt İdlib ya da bölgeyle girmeyeceğiz. Koronavirüsle başlayalım dedik. Rusya'da nedir koronavirüs vakalarında durum ne? Ne gibi önlemler aldılar ve nereye gidiyor orada durum?
Şimdi tabii bütün dünyayı sardı bu. Rusya'yı da etkiledi. Rusya'da 1-2 saat önce bakmıştım. 147 resmi tabii rakamlar bunlar. 147 kişi bu koronavirüs hastalığına yakalanmış diye geçiyor. Onların 144'ü Rus vatandaşı, ikisi Çin, bir tanesi İtalya vatandaşı diye geçiyor. Ama bunlar resmi rakamlar. Büyük ihtimal yani gayri resmi rakamlar olarak çok daha fazladır diye ben düşünüyorum. Yani bazı YouTube'da işte doktorlar sendikası mıydı tam şu an aklı yani aklıma gelmiyor. Daha doğrusu tercüme biraz şey yapmam lazım. Yani o sendikanın başkanı bir kadın herhalde zannediyorum. Onun yayınladığı videoda mesela kendisi söylüyor. Sadece benim bulunduğum hastanede 100'den fazla hasta var diye. Yani şimdi tabii gayri resmi rakamlar kaçtır onu bilemem. Ama hani resmi olarak 147. Ama bunun da hani çok inandırıcı gelmediğini söylemek lazım birçoklarına.
Şimdi ölü sayısı tabii, yok ama
ölü yok. Sayısı evet şu ana kadar yok. 26 federe bölgede genel yani yayıldığı söyleniyor. 85 işte Kırım ve Sivastopol'u katarsak eğer 85 federe bölgesi var Rusların, Rusya'nın. Ama bu 26 federe bölgede sayısı artmış olabilir şu birkaç saat içerisinde tam emin değilim. Yine resmi rakamlara göre konuşuyorum. İşte bunların tabii çoğu Moskova civarı, Moskovskaya Oblast dediği işte Moskova bölgesi, Moskova'nın dışarısındaki bir bölge daha vardır. Bir de Moskova'nın yakınları veya banliyosu diyebileceğimiz taraflar vardır. O Moskova şehri içerisinde yer alır da. Ama yani genel olarak bu başkent Petersburg, işte büyük şehirlerde daha fazla. Tabii bugün, daha doğrusu şu son bir hafta 10 gündür üniversiteler örneğin zaten öğrenciler gelmiyorlardı. Büyük çoğunluğu itibariyle. Dolayısıyla dersler aksamaya başlamıştı. Birkaç gün önce bir rekomendasyon diyorlar yani işte bu tavsiye ettiler. Tavsiye mektubu gönderildi üniversitelere bakanlık tarafından ama şu an orada da bir kargaşa var. Neticede eğer amirse emir vermesi lazım, talimat vermesi lazım ama biraz sorumluluğu üzerine almamaya çalışıyor. Hem bakanlık veya işte bir taraftan Kremlin'den gelecek kesin ne karar alınacaksa onu bekliyor. Üniversiteler tam kapanmıyorlar ama hali hazırda de facto olarak kapanmış durumdalar neredeyse. Öğrenciler gelmiyor. İşte zaten birçok üniversite işte MGU olsun, Moskova Devlet Üniversitesi olsun, Dışka veya diğerleri birçokları zaten kapattı sayılır. Yani eğitim falan devam etmiyor bir hafta 10 gündür. Doğru yani. Ama o tam resmi olarak kapatıldığı da ilan edilmiyor. Şu an bir kargaşa denilebilecek bir durum var. Özellikle öğretim üyeleri örneğin gelecek mi gelmeyecek mi üniversitelere bunlar biraz belirsiz ki şu an itibariyle geliş gidişler sürüyor. Ama üniversitelere giriş çıkışlarda bu yurtlar olsun başka yerler olsun hep böyle o sıcaklık veya ne de ateş ölçücü, ateşi ölçülüyor kişileri. Ama bunun da tabii o kadar ciddi bir önlem olmadığını söyleyebiliriz neticede. Yani kapatılması belli bir süre en azından eğitime ara verilmesi gerekiyor. Bir taraftan tabii uzaktan eğitime geçen, altyapısı hazır olan üniversiteler buna da geçmiş durumdalar. Ama bunların da sayısı çok fazla değil. Daha doğrusu sistem olarak da yani bir üniversitede bazı hocalar uzaktan eğitime geçebilir derken bazıları geçemiyorlar. Çünkü henüz kendileri de hazır değil falan. Veya işte bazı programlar işte satın alınıyor belki Zoom programı işte. Bazı üniversiteler diyor siz alın hocalara biz parasını sonradan ödeyeceğiz deniyor. Çünkü orada herhalde 40 dakikalık bir sınırlama var. Veya bazı başka programlar falan satın alınıyor. Üniversitelerdeki durum öyle. Bugün itibariyle birkaç gün önce Moskova'daki okullar kapatılmıştı. 13-12 Nisan'a kadar kapatıldığı söylenmişti devlet okulları. Özeller zaten büyük ölçüde kapattılar. Devlet okulları 12 Nisan'a kadar kapatılmıştı Moskova'da ama bugün yeni bir karar alındı. Bütün Rusya'da kapatıldı. Yani ilkokuldan işte lise sonuna kadar 23 Mart'ta başlayacak 12 Nisan'a kadar. Hani bir taraftan notlarıma bakıyorum da yanlış konuşmamak için. Dolayısıyla okullar da öyle ama işte okul öncesi eğitim olsun, bir de 1, 2, 3, 4. sınıflar özellikle bu küçük yaştaki öğrenciler isteğe göre, velilerin taleplerine göre küçük sınıflarda belki ders görmeye devam edecekler. Yani çünkü herkes biliyorsunuz yani kimisi sağlık çalışanı, onların çocukları var veya başka şekilde her halükarda evden iş götüremeyecek olan insanlar var. Dolayısıyla okullar biraz öyle. Ama hani Rusya bunu biraz netice itibariyle işte Çin'le olan sınırlarını, sınır kapısını ve hava ulaşımını zannediyorum 20 Şubat'ta mesela kapatmıştı Çin'le olan hava ulaşımını. Hatta Ocak sonundan itibaren de sınır kapıları, bu karadan geçişleri sınırlandırmıştı. Dolayısıyla biraz yani çok erken değil ama çok da geç değil. Yani onu belirtmek lazım. Rusya aslında o önlemleri almış. İran yine ne bakayım 28 Şubat'ta örneğin hava ulaşımını kapatmış. Zannediyorum Türkiye çok daha sonra İran'la olan ulaşımı kapatmıştı. İşte yine Güney Kore ile olan ulaşımı ve hava ulaşımını 1 Mayıs, özür dilerim 1 Mart'ta kapatmıştı. İtalya'da biraz gecikti. 13 Mart'ta kapattı. Sonrasında zaten peyderpey hemen 1-2 gün sonra Avrupa ile olan uçuşlar sınırlandırıldı. Bugün de zannediyorum Amerika ile İngiltere ile yine sınırlandırılmış. Bazı başkentlere uçuş var. İşte özellikle Şeremetova, Moskova'da 3 havalimanı, daha doğrusu 4 havalimanı var. Yeni açılanla birlikte sivil havalimanı. Askeri havalimanlarını da sayarsak sayı artıyor. 7-8'e çıkıyor. Ama hani 4 havalimanından Şeremetova'dan bazı sınırlı uçuşlar var. Bazı Avrupa başkentlerine. Brüksel'e zannediyorum var. Oslo'ya zannediyorum var. İşte dediğim gibi bu İtalya ile veya yani zaten gelen bu hastaların çoğunluğu da şu anki o resmi rakamlara göre olan hastaların çoğunluğu da hep İtalya'dan gelen Rus vatandaşları. Ama Ruslar da bu tarz böyle karantina meselesi şeydir. Yani biraz Sovyetlerden kalma bir, yani ona dikkat ederler. Yani sıraya girme örneğin. Ruslarda bir hastalık derecesinde bir alışkanlıktır tabiri caizse. Bir yerde bir sıra varsa hemen sıraya girerler. Yani karantinaya girerler. Varsa yani buna dikkat ederler. Bu tarz emirlere önem verirler. Henüz bu tarz bir sıkı yönetim, OHAL gibi veya sokağa çıkma yasağı gibi şeyler ilan edilmedi. Ama marketlerde işte dediğiniz gibi o kuru gıdaların olduğu, veya işte tuvalet kağıtlı veya et, dün mesela benim haber aldım işte marketlerde, bazı gittiğim marketlerde et reyonları bile boştu. Öyle
orada
söyleyeyim.
Da var yani.
Ama tabii var, ama her market içinde geçerli değil bu. Yani her market içinde geçerli değil. Biraz gittiğiniz yere göre de değişebiliyor. Bir şekilde hayat devam ediyor ama bazı kısıtlamaların, sınırlamaların olduğunu belirtmek lazım. İşte yine 18, bugün itibariyle başlamak üzere 1 Mayıs'a kadar yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişleri sınırlandırıldı. Yasaklandı da diyebiliriz ama orada istisnalar var. İşte diplomatik misyon temsilcileri olsun, tır şoförleri olsun. Veya işte bazı mürettebat olsun, hava, deniz, kara ulaşımı ile ilgili veya birkaç istisnai grup var veya resmi delegasyonlar olsun, onlar hariç ama normal vatandaşlara, yabancı ülke vatandaşlarına yani giriş sınırlaması veya artık yasa geldi diyebiliriz. 1 Mayıs'a kadar böyle bir durum var. Onun haricinde yani bu dediğim gibi işte Sovyetlerden kalma bu tarz şeye alışık oldukları için benim şahsi kanaatim, yani Putin bunu dün söyledi, bir yani vatandaşlara hitap eden bir konuşma yaptı hükümetten, yani yetkili isimlerle birlikte, başbakanla birlikte ve diğer hükümet üyeleriyle birlikte. Orada şey dedi, yani kitlesel yayılımını dedi, Rusya'da koronavirüsün kitlesel yayılımını, nüfuzunu, yani topluma nüfuzunu dedi, engellemeyi başardık dedi. Ya tabii bu kitlesel derken herhalde benim tahminim hani Almanya'da veya İtalya'da bahsediliyor ya ve İngiltere'de işte %80'ine, %50'sine ulaşacak falan tarzında yani milyonlar hani orada daha çok konuşuluyor. Bulaşacak şeklinde. Benim tahminim hani Putin biraz onu demek istedi. Yani belki hani 147-148 milyon Rusya'nın nüfusu aşağı yukarı. Hani böyle 50 milyon, 70 milyona ulaşmayacak belki ama hani bu şu da demek değil. Yani büyük ihtimal yine binler, 5 binler, 10 binler bilmiyorum ama hani edindiğim izlenim benim bu yönde. Yani bir varacak ama o tarz böyle büyük milyonlar nüfusun yarısını falan etkileyecek tarzda değil. Kastettiği zannediyorum bu olsa gerek. Bu da biraz mümkün gibi geliyor bana. Hani yani dediğim gibi o Sovyetlerden gelme bir alışkanlık. İşte Ruslarda şu an popüler olan konuşulan işte Moydom Maya Krebs diyorlar. Yani benim evim benim kalemdir tarzında o repliği kullanıyor. Hani,
Dışarı çıkmıyor mu Ruslar'da?
yani dışarı çıkmayanlar var ama çıkanlar da yine çok fazla. Yani ama belli bir ölçüde Moskova'nın trafiği de rahatladı diyebiliriz o anlamda. Hani metroda falan işte veya sokakta maske takanlar var. Takmayanlar da fazla. Bir şekilde bunu atlatacaklar gibi geliyor. Ruslar tabii test yapma oranları sayıları çok fazla. Yani dündü zannediyorum, evvelsi gündü veya 100 binden fazla test yaptık dediler. Bunu resmi olarak test yapmada sorunları yok benim anladığım kadarıyla. Çünkü yani o yine Sovyetlerden ya bu tarz bulaşıcı hastalıklar Sovyetler döneminde veya öncesinde de Rus İmparatorluğu bu soğuktan olabiliyor, başka şeyden olabiliyor. Biliyorsun hani İkinci Dünya Savaşı veya sonrası. Yani o tarz böyle şeyler alışkın oldukları için 3 çeşit test yapıyorlar zannediyorum. 100 binden fazla test yaptık falan dediler. Biraz da bunun da etkisi var diye düşünüyorum açıkçası. Resmiyet rakamların biraz düşük olması. Ölü can kaybı en azından şu an için yok ama ya, tabii olabilir. Yani bilmiyoruz tabii. 3 kişi iyileşmiş. Onları yani hastaneden çıkmışlar, taburcu olmuşlar. Yani 147'nin haricinde 3 kişi de o şekilde iyileşti deniyor. İşte bu Ruslarda yani bu şekilde test 100 binden fazla hani yapmışlar. İşte bunu belki değil öyle dediler resmi olarak. Bilmiyorum ne kadar doğru. 200 bine bir hafta içerisinde 200 bin civarına ulaştıracağız. 200 bini o 2 katına çıkaracağız diye. Bu tarz test yapma teknikleri dediğim gibi var. Bunlar daha çok devlet hastanelerinde oluyor. Henüz şu an özel kliniklerde, polikliniklerde bu uygulanmıyor ama bu konuda test yapmak isteyen in vitro mesela sağlık şirketi var. O da bir ay içerisinde belki böyle bir testi hayata geçirebiliriz diyorlar. Putin Japonlarla bu tarz bir testin işte 30 dakikada sonuç verebilecek bir testin hayata geçirilmesi noktasında işte Rusya'yla hani birlikte bir çalışma yürütüldüğünden bahsetti. Bu da belki eğer sonuç verirse verebilir bilmiyorum. Tabii bu İtalya'dan gelen Rus vatandaşları dedim ya daha çok işte onlar hastalandı falan ama orada işte Rusların biraz hızlı önlem aldıklarını söyleyebiliriz. Yani şu anlamda 100 bin rakamına nasıl ulaşılmıştır? Büyük ihtimal hemen bu gelenler bir şekilde aileleri hepsi birlikte veya işte temas halinde oldukları insanlar hemen bir test yapılmış olabilir. Yani Rus sayının yüksekliği Türkiye'de zannediyorum herhalde 7-8 binde en son gördüğüm rakamlar yapılan
Aynen
testlerdi. Dolayısıyla hani orada bir fark var. Ama bu dediğim gibi o resmi rakamların tam anlamıyla doğru olduğu yani artık kişinin kendisine kalmış kim ne kadar inanırsa. Tabii ekonomi etkileniyor.
öyle.
Son bir ayda dolar yani daha doğrusu ruble dolar karşısında son bir ayda %25 değer kaybetti. Bu çok ciddi bir oran. Bunda hem koronavirüs hem de bu petrol fiyatlarının düşmesinin de çok etkisi var. Petrol fiyatları da işte bu Suudilerle olan özellikle bir mücadele var Rusya'nın yürüttüğü. Henüz o konuda bir anlaşmaya varılabilmiş değil. Bu petrol varil fiyatları uluslararası piyasalarda değişebiliyor ama ortalama hani 27-28 dolara düştü. Rusya'nın kendi yani petrol üretim fiyatı varil başına ortalama yani Sibirya'yı kastediyorum Uzak Doğu bölgelerini Hantımansis bölgesi olsun diğerler ortalaması 17 dolar civarında 17 dolara üretip pazarlayabiliyor. Yani tabii kendi karını katıyor ekstra da yani kastettiğim 20'nin altına düşmesi çok kritik olur. Ama şu an 27-28 dolar civarında. Ama yani bazı petrol bölgelerinde 2-3 dolara da petrol üretebiliyor varil başı fiyatını kastediyorum. Hani 2-3 dolara ürettiği yerler de var, 7-8 dolara ürettiği yer de var, 20 dolara ürettiği yerler de var. Hani Arktika bölgesinde, orada veya o bölgelerde, daha kuzeyde, Yamal'da örneğin veya diğer bölgeler daha pahalı. Ama kastettiğim yani petrol fiyatlarının ve koronavirüsün etkisiyle rublenin dolar karşısında, hem euro karşısında da, ama hani dolar daha fazla popüler olduğu için %25 son bir ayda
çok ciddi bir rakam
değer kaybetti. 81 dolar 80 rubleye vardı. Bu Şubat 2016'dan beri, yani son 4 yıldan beri varılan yani ruble açısından en düşük değer diyebiliriz dolar karşısında. Son 4 yıldaki en düşük değerini görmüş oldu. İşte 300 milyar rublelik bir krizle mücadele paketi yani bu ilan edildi veya bunun hazırlığı yapıldığını söyleyeyim. O da yaklaşık işte 4-5 milyar dolara tekabül ediyor ama büyük ihtimal bunun yani faturası daha fazla olacaktır tahminim. Tabii bilmiyorum ama ekonomist değilim ama hani tahmin edebiliriz yani koronavirüs. Yani büyük ihtimal o ekonomi zaten çok daha fazla sallanıyor.
Evet.
Bu açıdan yani bunları ilaçları online sistem üzerinden alma, teslim etme gibi bazı uygulamalar hayata geçirilecek deniyor. İşte özellikle turistik ve turizm ve havayolu şirketlerindeki vergi ödeleme, onların vergi ödemelerinin ertelenmesi gibi hususlar söz konusu. İşte tiyatrolar ve başka şeyler iptal edildi. Etkinlikler, 50 kişiden fazla olan etkinlikler, 50 kişiden fazla kişinin katılacağı etkinlikler zaten iptal edildi, sınırlandırıldı. Tiyatrolar, başka yani AVM'ler henüz kapatılmadı ama boşaldı ister istemez. Yani azaldı ziyaret eden kişi sayısı haliyle. Dolayısıyla aşağı yukarı bunları söyleyebilirim zannediyorum. Öne çıkan hususlar.
Bir referandum vardı galiba. Referandum olacak galiba değil mi?
Referanduma bir şunu da söyleyeyim. Moskova'da bir yeni hastane, Moskova yakınlarındaki bu Padmaskoy derler. Ruslar yani Moskova'nın banyosunda diyelim. Hı hı. Yeni bir hastane işte inşaatı söz konusu. O da 500-600 kişilik diyorlar. O da çok az aslında belki ama hani yani bir şekilde işin ucuna tutuluyor anlamında herhalde. Dün Putin'le Sobyanin işte Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin birlikte yaptıkları, yani birlikte katıldıkları programda orada ifade edildi. Onun 250 yatağı, yani 500-600 kişilik yataklı bir hastane inşaatı. Bir ay içerisinde inşaatın bitirilmesi ve hemen hayata, faaliyete geçmesi hastanenin planlanıyor. 250'si yoğun bakım ünitesi, işte bu koronavirüsle alakalı özellikle onların katılacağı veya işte onların iyileştirileceği birimler olarak ayrılması düşünülüyor. Ama bir ayda da hani bitirilir mi emin değilim. Yani 2000 kişi çalışıyor deniyor işçi. Belki bu sayı da artacaktır ama hani Ruslar'da yani böyle inşaatın hızlı bitirilmesi, bunlar çok yani müteahhitlik sektörü çok Rusların kendi başlarına baş edebilecekleri bir husus değil. Bir ayda biter mi emin değilim. Yani o uzaya da bilir. Yani tek başına ben uzun yıllardır Rusya'da yaşıyorum. Yani en basit bir tamirat bile 6 ay sürebiliyor yani. Hani evinizde bir boya yapılacak diyelim. Yani rahat yani bir 3-4 hafta sürer yani. Yani uzun sürer veya basit bir tadilat bile, mutfak dolabını değiştireceğim deseniz yani bir ay rahat sürer. Yani 6 ay sürdüğü, 8 ay, 1 yıl sürdüğü oluyor bazı şeyler. Ama hani bunu bir yana koyalım. Eğer tabii dikkat kesirlerse veya Türk şirketlerden veya başka müteahhit şirketlerden hani onlardan destek alırlarsa belki bitirebilirler. Yani biraz Çin usulü orada gidiyor öyle söyleyeyim. Çin'de de biliyorsunuz o bir hemen hızlı bir hastane inşa edilmişti. Sonradan herhalde o hastanede kaldırıldı.
Kapatıldı.
Yani tam kapatıldı, bir tuhaf yani portable mı veya
evet ben de onu düşündüm yani. Nasıl yaptılar böyle yani? Kısa sürede yapıp yani, kaldırdılar yani. Ama onlar öyle kontrol değil, altına yani aldılar yani ilginç bir şekilde.
Evet, onlar biraz daha hala yine var herhalde de ama azaldı var zannediyorum. Hızı azaldı.
Evet.
Burada da işte yani Putin zaten onu söyledi. Yani bunu sadece biz koronavirüs için değil genel olarak hani bir yatırım olarak görüyoruz. O açıdan baktığı için o hani taşın kapatılıp hani
Okay.
vurulacak şekilde bir şey düşünmüyorlar zannediyorum. Yani bir taraftan işte sizin dediğiniz o Putin'in yani referandumda değil aslında. Yani Türkçesi onun nasıl diyelim Rusya çapında bir halk oylaması. Yani halk oylaması aslında onun
Ne
tam
yapılacak orada? Ne
terminolojisi.
oylanacak?
Yani işte Общероссийское голосование diyorlar. Yani halk oylama. Referandum terminoloji olarak o kavram da var. Rus anayasasında hususi olarak referandum kanunu var. Öyle söyleyeyim. Ve referandum kanununda çeşit yani birçok madde var. Hususiyetler var. Şu ayrıntılı olarak nasıl düzenleneceği işte o ajitasyonun veya o kampanyanın referandum kampanyasının karşılığında yer alanlar, destekleyenler o kampanya nasıl yürütecekleri, oyların sandık nasıl sayılacağı, nerede saklanacağı, işte gözlemcilerin statüsü, gözlemcilerin olup olmayı, hangi parti temsilcilerin yer alacağı gibi bu tarz referandum kanunu var Rusya Anayasası'nda, yani Rusya kanunları içerisinde. Ama şimdi bunu biraz referandum, yani ben de öyle diyorum ama iş kolayımıza geldiği için öyle ifade ediyoruz. Yani hani halk oylaması aslında anayasada öyle bir halk oylamasına yönelik bir madde yok. Yani Rus anayasasında ama bunu halk oylaması olarak sunmalarının nedeni de şu. Daha doğrusu ilk önce şunu bahsedeyim. Hani 15 Ocak'ta Putin bazı 7 bölüme ayırabileceğimiz bazı anayasada ciddi değişiklikler öngören tekliflerde bulunmuştu. Bunlar işte Duma'dan geçti, Federasyon Konseyi'nden Rusya'nın iki kanatlı meclisi vardı. Oralardan geçti falan. Ama bunlara hep eklendi, çıkarıldı bazı şeyler. Rus diliyle alakalı bazı hususlar eklendi. İlk defa Tanrı eklendi Rus anayasasına. Genel ifadelerle yani bir cümleyle eklendi, bir cümle içerisinde geçiyor. Çok bir böyle yani bir şey değiştirecek değil ama hani Rusya'daki o Ortodoks demeyeyim. Çünkü Tanrı ifadesi genel olarak geçiyor. Yani bazı şeyler de eklendi, çıkarıldı. Hatta eklenenlerden bir tanesi de şu oldu. O Putin'in ilk dile getirdiği maddeler arasında değildi. Hatta tam tersine kendi 2024'ten sonra kendisinin tekrardan 2024'te ve sonrasında aday olmasını engelleyecek şekilde bazı tekliflerde bulunmuştu ama büyük ihtimal orada da bir film döndü gibi geliyor bana. Yani en başından öyle tasarlamışlardır. Yani sonradan çıktığından dolayı değil de Valentina Tereshkova bu Rusya'nın uzaya giden kadın kozmonot diyorlar Ruslar. Yani astronot değil de kozmonotlarından. Onun sunmasıyla, önerisiyle tekrardan gündeme geldi bir iki hafta kadar önce Duma'da. O milletvekili zaten kendisi. Yani ikiden fazla şöyle söyleyelim. Putin'in daha doğrusu şu anki mevcut Rus anayasasına göre ard arda iki defadan fazla tekrardan başkan adayı olamıyordunuz. Putin ard arda ifadesini kaldırmayı o teklif etmedi ama bunu kabul ediyor gibi gözüktü öyle söyleyeyim. Ardından da ifadesini kaldırınca otomatikman ne oluyordu? Bir kişi en fazla iki defa devlet başkanı seçilebilir. Dolayısıyla ardarda olsaydı ne oluyordu? O zaman ardarda olduğunda iki defa ama araya ara verip sonradan tekrardan seçilebiliyordu ikişer defa. İşte Putin'in zaten Medvedev'le o yaptığı mesele biraz oydu. Ard arda ifadesini çektiğiniz zaman en fazla iki defa oluyorsunuz. Ama şimdi yeni gelen o Valentina Tereshkova'nın ifadesi, önerisi bunun önceki Putin geçmiyor ifadede ama yani bu şu anki devlet başkanı ve önceki devlet başkanı. Zaten Boris Yeltsin öldüğü için Medvedev'i kapsıyor, bir de Putin'i kapsıyor. Şu anki ve önceki devlet başkanlarının yaptığı başkanlık sürelerini sıfırlama teklifi. Dolayısıyla o kişiler de tekrardan seçilebilirler teklif. Bunu da şimdi bu teklif o kişi yani Tereshkova kendi başına yapmamıştır. Tahminim yani öyle
Bahçeli gibi
söyleyelim.
söyletilmiş ona da
He, yani şimdi kim nasıl yorumlarsa yorumlasın. Büyük
galiba.
ihtimal tek başına bir inisiyatifle bence olmamıştır. Bu zaten en baştan büyük ihtimal öyle tasarlanmıştır. şuraya geliyoruz. Dolayısıyla o da hemen hızlı yine bir şekilde kabul edildi. Yani Duma'da, Federasyon Konseyi, şu an işte bölge federal meclisler, yani her bir bölgenin ayrı meclisi var. İşte 85, yani Kırım ve Sivastopol'u da katarsak her birinin meclisinde onaylandı. İki, üçlü ikisinin zaten onayı gerekiyor. Bunlar da onlar hemen peyderpey hızlıca onaylanıyor. Onda bir şey yok. O da hemen dün de işte ne oldu? Anayasa Mahkemesi de tek gözden geçe. O da onayladı. Tamam dedi. Bir şey yok. Ve bunu Putin de dün itibariyle onayladı. Yani tamam artık 22 Nisan'da yani bu halk oylamasına gidilecek kararnamesini Putin imzaladı. Dolayısıyla o değişiklik de, o son öneri de devreye girdi. Dolayısıyla 2024'te Putin tekrardan aday olabilir. Yani 6 yıl oluyor. 6 yıllık süre başkanlık süresi. Dolayısıyla 2030. Ama iki defa arda arda 2036. Zaten 2024'te Putin 72 yaşına gelecek.
Evet.
52 doğumlu. O zaman 84'e kadar, yani 12 yıl dediğiniz zaman 84 yaşına kadar. Ama yani bu şununla da ilgili olabilir. Yani Rusya'nın işte yani Putin, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, bu şimdi 2024'e kadar, ya yani ben şahsi kanaatim, öyle söyleyeyim öncelikle, şahsi kanaat Putin 2024'te tekrar aday olmayacağı yönünde. Her ne kadar şu an bir 3 yıl, 3,5 yıl daha var mesela, bu değişebilir. Rusya burası, Rusya'da devrimler her an olabilir. Yani Rusya'da bunu çok şey yapamazsınız, yani hep öyle olmuştu tarih boyunca da. İşler patlayabilir, yoldan çıkabilir. Dolayısıyla çok böyle uzun vade tahmin yapmak doğru değil. Ama yani benim şahsi kanaatim o biraz zorlar. O geçiş sürecini çok zorlar. Yani 2024'te tekrardan Putin aday olması. Ya gençlerde mesela özellikle ciddi bir rahatsızlık var. Üniversitelerde. Bir de Moskova biraz, zaten bu tarz devrimler başkentlerde başlar. Yani taşrada başlamaz. Ben devrim olur olmaz onu kastetmiyorum. Sadece işi tehlikeye atabilir bu adım diye söylüyorum. Kendi bilir. Yani beni ilgilendirmez. Rusya'nın vatandaşları kendileri bilir. Ama bunun riskli bir karar olacağı kanaatindeyim ben Rusya açısından. Yani tekrardan aday olması, tekrardan seçilmesi işleri rayından çıkarabilir. Geçiş sürecini zora sokabilir. Bunu büyük ihtimal, yani benim yorumum o şekilde, yani 2024'te tekrardan isterse aday olabilme gibi bir seçeneği elinde tutup, yani Amerikan terminolojisinde var ama topal ördek. Topal ördek demek ne kadar uygun bilmiyorum ama hani bir taraftan bütün seçenekler elimde, benim elimde. İstersem alırım, istersem devam ederim, istersem ben olurum, istersem başkası olur. Yani aday göstereceği, halefini gösterdiği zaman sorun olmamasını istiyor büyük ihtimal. Halefi şu an kim olacağı belli değil. Yani Putin'den sonra 2024'te kendisi gidecek olsa bile kimin geleceği belli değil. Ama bir taraf, hani o gevşeklik olmasın diye. Şimdi mesela eğer öyle bir teklif, öneri de bu halk oylaması içerisinde dahil edilmemiş olsaydı şu olacaktı. Yani Putin her halükarda 2024'te gidici. Dolayısıyla o iktidar içerisindeki, yani Kremlin veya o iktidar yapısı içerisindeki Rusya'daki farklı gruplar arasında bir mücadele zaten başlamıştır. O mücadele keskinleşebilirdi. Hani Putin gidici zaten. Artık hangi grup etkin hale gelecek? O mücadele çetinleşebilirdi. Kızışabilirdi. Büyük ihtimal bunu yapmak istemedi diye düşünüyorum. Bunu ama zaten kendisi de bilir. Büyük ihtimal o sistemin kendisi zaten Putin'e böyle bir, eline böyle bir imkan vermek istemiştir diye düşünüyorum. Yani Putin'in başta kalmasını sağlayan irade yine Putin'in 2024'te tekrar aday olabilmesi gibi bir seçeneğin de Putin'in elinde olması imkanını sağlamıştır diye ben düşünüyorum. Ama bu birebir 2024'te aday olacağı olabilir. Ama ben hani biraz daha düşük, yani %49'a %51 gibi görüyorum. Yani %51 2024'te olmaz gibi geliyor bana. Ama göreceğiz işte, bunu yaşayarak göreceğiz. Şuraya geleceğim. İşte bu mesele, normalde bu referandum meselesi halk oylaması olarak sunuluyor. Çünkü referandumda, biraz önce dediğim gibi, referandum kanununda bir sürü zaten detaylar var. Nasıl yapılması gerektiğine dair birçok detaylar var. Şimdi halk oylaması gibi bir madde zaten Rus anayasasında yok. Yani. Ama bunu bu şekilde, bu tarz bir kılıf mı diyelim artık, bir paket içerisinde sunarak şöyle yapabiliyor. Yani o tarz, yani gözlemcilerin olup olmaması, o bir çeşit anket gibi yapılıyor bu. Yani Levada Center'ın, işte Rusların meşhur veya Bitsium'un yaptığı gibi bir anket, bir ülke çapında bir anket yapılıyormuş gibi. Çıkan karar negatif olmaz yani. %70'ler civarı çıkar büyük ihtimalle. O ona göre ayarlanır gibi geliyor bana. %70'in biraz üstü olur gibi geliyor bana. Yani artık nasıl olursa bilmiyorum. Öyle de oylanabilir. Yani halk da öyle.
Olumsuz olsa bir etkisi oluyor mu?
Olumsuz işte olduğu zaman bir etkisi yok. Olumlu olduğu zaman işine geliyor. Yani olumsuz olduğu zaman anket gibi zaten değerlendirecek. Bu zaten halk oylamasıydı falan denilecek. Yani referandum o tarz bir sonucu olmuyor. Ama bir de şu var. Tabii bunun biraz da öyle düzenlenmesinin nedeni yani halk oylaması da şimdi mesela referandumda birbirinden ilgisiz birkaç paketi, anayasal değişikliği ayrı ayrı sorularla sormanız gerekiyor. Yani bir taraftan Gosovet işte yani veya ne diyeyim, Rus siyasal sistemindeki değişiklikler içeren, ki Putin'in o anayasal değişiklikleri içerisinde var bunlar. O değişiklikleri içeren konuyla ilgili soru ayrı bir soru. Veya ayrı bir tarihte bir referandum düzenlenmesi gerekiyor veya ayrı hani birden fazla soru düzen koymanız lazım. İşte şu değişikliği destekliyor musun? Bu değişikliği destekliyor musun? Bu değişiklikler içerisinde Rus siyasal sistemindeki ilgili değişiklikler var. Tanrı ifadesinin anayasaya girip girmemesi var. Rusça dilinin ve diğer dillerin, bölge dillerinin ile ilgili statüyle ilgili hususlar var. Veya aileye destekle ilgili hususlar var. Başka başka hususlar var. Yani o Putin'in 7 bölüm halinde anlattığı maddeleri kastediyorum. Dolayısıyla şimdi bunların her biri için ayrı ayrı soru sormanız gerekiyordu referandum olsaydı. Ama şimdi halk oylaması dediğiniz zaman, ki duyurulan zaten kararnameye baktığınızda onu görürsünüz, tek bir soru sorulacak. Bu söz konusu değişiklikleri destekliyor musunuz? O kadar. Evet veya hayır. Dolayısıyla bunun içerisinde şu da olacak. Yani o paket halinde sunulduğu zaman onu işte Rusya'nın hani YSK yok, Merkezi Seçim Kurulu var işte, SİK deniyor. O kurulun başındaki, o da Ela Panfilova, o da şey dedi yani business lunch gibi dedi bu dedi. Yani hani bir işte 4 çeşit yemek, 5 çeşit yemek hepsini alıyorum. Yani business lunch hepsini alıyorum veya işte hiçbirini alamıyorsun. Yani bir paket biraz öyle. Dolayısıyla o halk oylaması sunulduğu zaman bunun içerisinde İşte Rus Gossoveti ile alakalı, Devlet Konseyi ile alakalı maddeler de var, başka maddeler de var. Yani sistem, siyasal sistemle ilgili daha önce belki konuşmuştuk sizinle, o değişikliklerle ilgili hususlar var. Putin'in süresinin 2024'te sıfırlanması, dolayısıyla başkanlık süresinin sıfırlanması ve 2024 tekrardan ikişer defa, iki defa olabilme, aday olabilme gibi bir o madde var. İşte Tanrı maddesi var, Rusça dili maddesi, başka maddeler. Dolayısıyla bunların hepsine paket halinde halk oylamasında, 22 Nisan'a sunacak olan halk oylamasında evet veya hayır denilecek. Dolayısıyla burada şu ölçülemeyecek. Acaba insanlar siyasal sistemdeki değişikliklere evet diyorlar ama Putin'in tekrardan seçilmesi imkanını sağlayan değişikliğe hayır diyorlar belki. Ama bunu ölçmek imkanı olmayacak.
Çünkü birçok madde
paket
var.
Halinde birçok madde, hepsine bir soru soruluyor. Ama referandum olsa da hepsine ayrı ayrı, o konular ayrı ayrı olması lazım ve ayrı tarihlerde yapmak. Ondan da kaçınmak için biraz halk oylaması gibi bir yani bunu biraz nasıl diyelim yani icat ettiler yani. Var bu tarz şeyler Ruslarda var. Neticede her halükarda Anayasa Mahkemesi de onayladı, uygun gördü. Dolayısıyla yapacak bir şey yok o halk oylaması diye, öyle geçecek tarihe. İşte 22 Nisan'da bunu şey yaptılar, yani onayladılar. Putin imzaladık kararnameyi. Ama tabii koronavirüste işler çığırından çıkar mı, çıkarsa ne olur? Ona da bir açık kapı bıraktılar. Yani her halükarda o kararnameyi onayladı ama hem Putin hem Peskov, yani Putin'in sözcüsü, eğer gerekirse değiştiririz bu tarihi. Ama önemli olan o tarih olmadan haliyle bir kararname çıkamayacağı için onu imzaladı. İmzaladı yani elinde tutacak onu. Gerekirse erteleyecek istediği tarihe, gerekirse 22 Nisan'a başka bir tarihe erteleyecek. Yani onu bilemiyoruz şu an. Yani ertelene de bilinir. Yani buna da açık kapı bıraktılar. Ama bir taraftan da eğer bu önlemler, hani biraz önce bahsettiğimiz, eğer işte test olsun, başka hususlar olsun, eğer hani hastalık yani o sayı artmazsa, 147 bugün Belki bu akşam saatlerinde artabilir. Genelde akşam saatleri açıklanıyor. Yani artar binlere, on binlere, milyonlara eğer ulaşırsa tabii onu bilemem. Yani o zaman o halk oylaması da ertelenebilir. Yani biraz mesele o. Ama şu an hani onu ben de hani öyle yazmıştım. Ya gerçekten hani Kremlin'in aldığı bu tarz önlemler işe yaradı ki herhalde 22 Nisan'da bunu onayladı, kararname imzaladı ya da yani elimde olsun. Hani yani erken davranıyor ama hani biraz yanlış karar ama ister istemez kendi elinde olduğu için hani Kremlin'in isterse erteleyebilir bu tarihi ama erken davranıp hani böyle yanlış bir karar almış da olabilirler. Ama tabii yanlış olup olmadığını da biraz size kalıyor. Neticede herhalde Putin'in elinde 22
Evet.
Nisan tarihini başka bir tarihe ertelemek yani halk oylaması meselesi. Uzattım ama genel olarak
Evet,
bu
ama
şekilde.
detaylı bir bilgi almış olduk. Şey soracağım bir de son olarak. İdlib'de artık konuşalım. Çünkü orada en son
Evet.
şeyde kalmıştık. Moskova'da bir ateşkes imzalandı ve yürürlüğe geçti. En son zannediyorum bu arada bu koronavirüs krizinin yaşandığı arada yine bir
Evet.
görüşme yaptılar değil mi Putin'le?
Bir telefon görüşmesi daha oldu. İlk defa Putin. Yani
Aa,
benim
evet,
takip
bu
ettiğim
detayı
kadarıyla
bilmiyordum.
aylar sonrasında ilk defa Putin aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Orada da herhalde o sıra delegasyonlar Ankara'da görüşme halindelerdi. Bazı şeyler de demek ki tam anlaşılamadı. Herhalde ondan dolayı Rus tarafı onu netleştirmek için aramış olabilir. Yani hani uzun aylardan sonra o kadar saldırı oldu Türk askerine. Yani Putin'in hiç aramamıştı. Ruslar onu özellikle yazıyorlar. Kremlin'in o bilgi notlarında hep paylaşılıyor. Kimin inisiyatifiyle telefon görüşmesi yapıldı? Fransızlar mı aradı, Almanlar mı aradı? Onu hep yazıyorlar. Türkiye meselesinde çok daha hususi, yani hassasiyetli onu yaklaşıyorlar öyle söyleyeyim. Bazen yani bazen hiç yazmıyorlar mesela Fransızlar aradığında mesela veya işte şey oluyor. Ama Türkiye meselesinde kimin inisiyatifiyle, kimin talebiyle arandığı meselesi yazılıyor. Dolayısıyla 5 Mart'tan sonra bir telefon görüşmesi oldu dediğiniz gibi o delegasyonlar bu meseleyi netleştirirlerken bu devriye, ortak devriye meselelerini. Yani İdlib meselesinde sizin sorunuz vardıysa alayım
Şey
yoksa orada
soracağım.
devriye meselesinde sıkıntı
Şimdi
oldu. Evet.
ateşkes işliyor değil mi? Yani bir sorun
Evet.
yok galiba gördüğümüz kadarıyla.
Ateşkes de şöyle, şimdi o da zaten hani askeri faaliyetlerin durdurulması olarak metinde öyle geçti hani hatırlarsanız. Ateşkes bizzat ifade edilmedi ama o ateşkesi de kapsıyor ama yani kastedilen aslında şu. Metnin en başında giriş kısmında zaten ateşkesin garantörleri olarak Türkiye, Rusya, İran sayılıyor. Dolayısıyla madde 3 madde çıktı o metinde. En son o 5 Mart'taki zirvede. 3 maddenin içerisinde ilk maddede askeri faaliyetlerin mevcut temas hattında durdurulmasından bahsediyor. Şimdi orada dese ki ateşkes dese zaten bu Türkiye'yi ilgilendiriyor. O, yani Türkiye o zaman yukarı giriş kısmında, metnin giriş kısmında ateşkesi garantörü metnin maddesinde ateşkesi ihlal eden taraf oluyor anlamına gelir. Çünkü eğer temas hattında eğer askeri ifade durdu yani ateşkes ifadesi geçerse orada ateşkes o olamayacağı için orada askeri faaliyetin durdurulması geçti. Tarih metnin imzacıları arasında da Suriye yok yani. Rusya zaten yani Rus ordusu bizzat kara ordusu veya orada bir ordusu yok. Yani hava saldırılarıyla yapıyor. Yani karada var ama hani onlar bizzat ateş sıcak cephe hattında savaşmıyorlar öyle söyleyeyim. Dolayısıyla o Rusları da bizzat ilgilendirmiyordu. Yani Suriye'yi de imza atan taraf Suriye'de olmadığı için Suriye kısmını da aslında ilgilendirmiyor. Metnin bütününde zaten ılımlı muhalif veya silahlı muhalif diye bir şey geçmiyor. Dolayısıyla ılımlı muhalif gibi onlar o ince çizgi zaten buharlaşmış durumda Ruslar açısından bakıldığında söylüyorum. Yani teröristlerle silahlı muhalefet arasında ılımlı diye Türkiye'nin hani ifade ettiği olsun. Onlar arasında o çizgide buharlaşmış durumda. Dolayısıyla oradaki yani hepsi neredeyse yani terörist olarak kabul ediliyor. Veya işte Türkiye destekli cihatçılar, militanlar olarak geçiyor ama onlar da yani şey değil, yani netameli öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Yani metinde askeri faaliyetin durdurulması ifadesi Türkiye'nin aslında operasyonu durdurması anlamına geliyordu. Yani. Ve
Durdurdular mı?
Türkiye durdurdu. M5 zaten tartışmaya açılmadı. M4 veya diğer taraflar Türk ordusunun herhangi bir ilerleyişi söz konusu değil, öyle söyleyelim. Ama ikinci maddede ne vardı? M4 otoyolunun o Serakim'in batısında Turumba 2 kilometre batısından işte Aynel Havra'ya kadar diyor. O da herhalde tahminim herhalde 70-80 kilometrelik bir hat orası. Yani orada ortak o yol üzeri yolun 6 kilometre güneyinde ve 6 kilometre kuzeyinde güvenli bölgenin güvenlik koridorunun oluşturulması maddesi vardı ikinci maddede. 6 kilometre güneyindeki güvenlik koridorunu Ruslar oluşturacaktı. Onu da biz Mevlüt Çavuşoğlu'ndan öğrendik Dışişleri Bakanı. 6 metre kuzeyinde de M4'ün kuzeyinde de o söz konusu hattın Türkiye oluşturacaktı güvenlik koridoru. Şimdi büyük ihtimal o güneyindeki güvenlik koridoru oluşturulur. Çünkü orada Rusların desteğinde zaten Suriye ordusu o işi halleder gibi geliyor bana. Yani o sessiz sedasız orada Suriye ordusu Türkiye çok direnç gösteremeyecek hali. Yani gösteremez zaten de facto olarak, fiili olarak. O M4'ün güneyini kastediyorum. Kaldı ki o 6 kilometrelik güvenlik koridorunun, o güneyde oluşturan 6 kilometrelik güvenlik koridorunun da güneyi zaten halihazırda yine silahlı grupların kontrolünde olduğu için belli bir kısım. Orayı da her halükarda dolayısıyla 6 kilometrelik güneydeki o güvenlik koridorunu oluşturabilmesi için Rusların zaten Suriye ordusunun biraz yukarıya doğru ilerlemesi gerekiyor.
Evet.
Bunu meşru gördüğüm veya işte desteklediğim için söylemiyorum. Yani mantıken zaten teknik açıdan M4'ün güneyindeki 6 kilometrelik güvenlik koridorunu oluşturabilmek için o güvenlik koridorunun güneyinde halihazırda belli bir bölge yine silahlı grupların kontrolü altında veya işte cihatçıların, radikal grupların teröristlerin kontrolü altında nasıl derseniz deyin. Orayı haliyle kontrolü altına alması lazım Suriye ordusunun ki yani veya rejimin o güvenlik koridorunu söz konusu 6 kilometrelik güneydeki güvenlik koridorunu oluşturabilsin. Şimdi büyük ihtimal bu zaten sessiz sedasız olacak. Yani Suriye ordusunun orada hafif hafif yani yavaştan M4'ün güneyinde zaten bir ilerleyişi söz konusu. Ama bu adım adım. Yani çok fazla Türkiye'yi de ürkütmeyecek şekilde veya işte mevcut o anlaşmayı da hemen rafa kaldırmayacak şekilde. Ama buradaki asıl sıkıntı şu oldu. Şimdi bu M4'ün o geçtiği güvenlik koridorunun olacağı bölgelerde yani Cisel, Şugur gibi veya Arica'da, Ebiha veya neyse o bölgelerde yabancı savaşçılar çok yoğun. Yani Türkistan o savaşçı, o Çin'den gelen savaşçılar veya Rusya'nın kendi nüfuz interlandında yer alan hem Rusya'dan hem de BDT Orta Asya coğrafyasından gelen cihatçılar çok fazla. Dolayısıyla onları ikna edebilmek zaten çok zor. Ve şuraya geleceğim. Türkiye bu devriyenin de sorunsuz bir şekilde, üçüncü madde çünkü devriye, güvenlik koridoru ile birlikte üçüncü maddede de Türkiye ve Rusya ortak devriye yapacak diyor. Turumba'dan Aynel Havra'ya kadar. O 70-80 kilometre hat boyunca M4'te. Şimdi bu devriyeyi ilk defa 15'inde başlandı. Pazar günüydü. 15'inde ortak devriye başladılar. Ama birkaç kilometre ancak Türkiye ile Türk ve Rus askerleri gidebildiler. Birkaç kilometre sonra oradaki gruplar, silahlı gruplar, Türkiye silahlı gruplar diyor veya işte sivil halk diyor. Ruslar da orada teröristler diyor, sivilleri de diyor, kadınları, çocukları da kalkan yaparak diyor yolu kapattılar. Ama görüntüler var zaten bunlar. İnternette çokça var bu tarz görüntüler. Görüntülere baktığınızda yani cihatçı veya terör tiplemesine uyan tipler çok fazla. Yani o bir var ya bir profil. Ama onun haricinde doğru kadınlar da var, çocuklar da var. Yani sivil halk da olabilir. Yani bilmiyorum oradaki kimliklerini bilmiyoruz hiçbirimiz ama her halükarda lastik yakıyorlar ve yakmışlar. Bariyerler kurmuşlar yola. Ve hatta Türk zırhlı araçlarının üzerlerine çıkan tipler de var orada. Yani o durduruyorlar. O provokasyona varabileceği için o devriye tamamlanamadı. Yani daha doğrusu doğru düzgün başlanamadı bile. Birkaç kilometre gittikten sonra yol kapalı olduğu için ve oradaki kişiler de o gruplar da yola çıkıp süreci bloke ettikleri için Türk ve Rus askerlerinin birlikte yaptıkları ortak devriye 15 Mart'ta yapılamadı. Ve
Orada bir
ikinci bir
çatışma
devriye
olmadı ama değil mi?
Çatışma olmadı ama ilerlemek isteseydi Ruslar, devriyeyi devam ettirelim deselerdi büyük ihtimal çatışma çıkacaktı. Çünkü bazı Rusların, Rus medyasına düşen görüntülerde işte HTŞ'nin, Heyet-i Ahureşşam'ın ve Huraset'in yine o da terör örgütü kabul ediliyor. Onların yine yolda engelleyici bazı mayın değil de başka tarz, şu an aklıma gelmedi nasıl ifade edeceğim, o yolu kapattıklarına dair bazı görüntüler de var. Büyük ihtimal yani ilerleyiş söz konusu olsaydı, yani devriyenin ilerlemesi söz konusu olurdu, orada çatışma olurdu gibi geliyor. Ama tabii bu çatışma öyle yani zırhlı araçlarla yapabileceğiniz bir mesele değil. Yani o çatışma hava saldırısıyla falan büyüyebilirdi. Dolayısıyla iş ilk devriyede suya düşebilirdi bu metin. 5 Mart'ta imzalanan metin. Ve zannediyorum orada hatta Türk askerlerinin de yani başındaki komutanın Rus oradaki askeri komutanla olan konuşmaları bile orada Rus gazeteciler onu çekiyorlar. Yani asker veya savaş bölgesi gazetecileri diyelim artık. Başka da ifade edebilirsiniz. Onların çektiği görüntülere baktığınızda ben bizzat gördüm. Türk komutan işte teşekkür ediyor. Yani o devriye gezen askerlerin komutanı Rus tarafına işte provokasyon olmaması için diyor bu sefer böyle yaptık diyor. Yani yapacak bir şey yok. Orada iş belki çığırından çıkabilirdi. Ama bu iş işte daha fazla şey olmasın diye, çığırından çıkmasın diye bunu sonlandırdı demeyeyim de şu an için bu devriye ikinci defa yapılmadı. Belki Rus tarafı onu söylüyor orada. Yine komutan diyor biz diyor bunu diyor. Ortak devriyeleri diyor. Düzenli olarak yapmayı planlıyoruz. Ama düzenli yapılacak şu an şartlar mevcut değil. Öyle söyleyelim. Ortak devriyelerin. Orada Rus Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Bu devriye böyle akim kalınca. Türkiye'ye dedi, Türk tarafına dedi, bölgedeki dedi teröristlerin nötralize edilmesi, etkisiz hale getirilmesi için ek süre verildi dedi. Yani bu süre ne kadar onu bilmiyoruz. Bu bir işte herkesin bir sabrı var. Yani o süreyi göreceğiz. 3 gün sonra, 5 gün sonra ama nedir onu bilmiyoruz. Dolayısıyla orada Türkiye kendi üzerine zaten o metni, 5 Mart'taki metni imzalarken de zaten böyle bir görev aldı ister istemez. Orada güvenlik koridorunu oluşturabilmeniz için oradaki o yabancı savaşçıların, işte Rusların terörist olarak kabul ettiği grupların çıkarılması lazım. Onlar zaten HTŞ zaten 5 Mart'taki anlaşmaya uymayacağını söyledi. Huras Eldin de o şekilde ifade etti. Onlar da açıkladılar. Dolayısıyla orada zaten böyle bir görev var. Yani ya Türk askeri orada oradaki terör gruplarıyla yani savaşmak durumunda kalacak veya onları ikna etmeye çalışacak ama ikna ettiği zaman da ne olacak? Yani ikna etmesi demek o terör gruplarının Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgeye geri çekilmesi anlamına gelir. Yani anlatabiliyor muyum? Bu da ekstra Türk askeri için ekstra yine risk anlamına gelir. Yani Türk askerinin HTŞ ve diğer terör örgütleriyle İdlib'de daha da mecburen veya ister istemez daha da iç içe demeyelim de yani karşı karşıya yani terör tehdidiyle daha fazla karşı karşıya, riskiyle daha fazla karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Yani o HTŞ geri çekilmesi demek Türkiye'nin kontrolü altındaki İdlib'de zaten sıkışmış olan cebe çekilmeleri anlamına gelir. Bu da yük ekstra Türkiye'den ciddi bir yük yine. Böyle bir yük alınıyor. Gereksiz yere böyle bir yük alınıyor. Yani bunun çözümü çok daha basit. Yani defalarca söyledik. Burada Esad'ı övecek değilim. Zaten bizlere kadar umurumda değil. Yani bölgenin, yani kendi ülkesinin değil sadece. Bölgede birçok diktatör var. Eli kanlı diktatör çok fazla. Onlardan bir tanesi de Esad neticede. Ama bu mesele böyle İdlib'de orada durarak çözülmez. Bu şekilde riski daha fazla mıknatıs gibi üzerinize çekerek, terör riskini mıknatıs gibi üzerinize çekerek çözülmez. Burada Türkiye'nin yapması gereken bir an önce oradaki grupların, terör gruplarının silah bırakmaya zorlamak, onları bir silah bırakmaya zorlamak, bir şekilde kendi sınır güvenliğini sağlamak, askeri istihbari koordinasyon ile Suriye ordusuyla veya rejimle ne derseniz deyin veya Ruslarla o koordinasyona, işbirliğine gidip daha fazla o grupların orada etkisiz hale getirilmelerini sağlamak, nokta operasyonları olabilir. Sivil göç ancak bu şekilde önlenebilir veya minimuma çekilebilir, öyle söyleyelim. İnsani trajedi, katliamlarda bir şey, minimuma çekilir. Ama bu yapılmıyor, direnç gösteriliyor. Dolayısıyla eğer yeni bir devriye yapılacaksa bunun tarihi henüz belli değil. Ruslar orada ne kadar bir ek süre verdiler onu göreceğiz. Yani Türkiye'ye. Veya o verdikleri süre geçtikten sonra tekrardan bir devriye yapmak istedikleri zaman Türkiye, Rusya birlikte ortak. Acaba yeni bu 15 Mart'taki devriye sırasında olduğu gibi provokasyon veya yola çıkmalar veya oradaki cihatçı grupların yani sivil vatandaşları da kullanarak bir şekilde yolu kapamaları o mümkün olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Eğer olduğu takdirde Ruslar ne cevap verecekler onları izleyeceğiz. Ama çok yani o söz konusu olan ateşkes, yani bahsi geçen ateşkes. Ama ateşkes diyoruz da dediğim gibi askeri faaliyetlerin durdurulması bu. Ama hani ateşkes de diyebiliriz. Çünkü o onu da kapsayabilir. Kapsıyor zaten yani ister istemez. Resmi olarak zaten Milli Savunma Bakanı Akar olsun, Erdoğan olsun hep zaten ateşkes deniyor. Terminoloji olarak o kullanılıyor. Ama bu bizzat ve haddi zatında yani tek başına aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir ateşkes bu. Yani dediğim gibi yani teröristin askeri faaliyetini durdurması gibi bir durum olmaz. Yani terörist teröristtir zaten. Ona askeri faaliyetini durdurdu denmez zaten. Yani saldırmadı denir veya bir şey denir. Terör saldırısı yapmadı falan denir. O askeri faaliyet olarak o terminoloji içerisine sokulmaz terörist grupların faaliyetleri. Ilımlı muhalif grup zaten hiç geçmiyor dedim metinde. Suriye zaten imza atmış değil, İran yok. Yani İran da imza atmış değil. Rusya ile Türkiye. Ruslar da zaten askeri, kendisi orada bir askeri o anlamda yani sahada sıcak bir çatışma yürütüyor değil. Hava saldırılarıyla yapılıyor. Zaten uçak kalkmadığı zaman askeri faaliyet durmuş oluyor. Yani dolayısıyla orada aslında bizzat kastedilen orada Türkiye'nin ateşkesi idi. Türkiye'nin, Ankara'nın diyelim. Yani yürüttüğü askeri faaliyeti durdurması, Ankara'nın orada bir ateşkesi uyması söz konusuydu. Bu yani bu sürmez, uzun sürmez bu. Yani orada bahane çok. Hem terör gruplarının olması, hem bu devriyelerin yapılamaması gibi şeyler, gerekçeler çok. Orada Suriye ordusu, rejim, dediğim gibi o bir zamandır, bir süreçtir. O süreç içerisinde bir ay, iki ay dinlenir. Yani kendileri zaten o orduyu tazeleyecek, yeni belki mühimmat maske artık ne gelecekse gelecek. Ya, askeri yardım Ruslar arttırıyor zaten, sürekli boğazlardan gemiler geçiyor biliyorsunuz hani. Yani o bir zaman aldılar. İki tarafta Türkiye'de zaman kazandı. Türkiye'de belki oradaki grupları, silahlı grupları olan mühimmat desteğini arttırıyor. Amerikalılardan yardım istiyor falan. Bir taraftan yani iki tarafta o bir zaman kazanarak ama kendi ilişkilerinde riske çok fazla artmadan, çünkü hepimiz biliyoruz işte bu S-400'ler şunlar bunlar falan bir sürü meseleler var. Türk akımıydı başka Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında bakıldığında. Bunu riske atmadan zamana yayarak zaman kazanıp bir şekilde o İdlib'deki ilerleyişini bence yani Suriye ordusu sürdürecektir. Bundan çok bir kaçış yok. Bir ay, iki ay sonra tekrar başlar. Bir hafta, iki hafta sonra tekrar. Burada bahane de çok. Zaten yine 5 Mart'ta imzalanan metnin içerisinde terörle mücadelenin süreci yazılı. Yani Türkiye'nin de bu desteğe, terörle mücadeleye destek vereceği yine o mealde şeyler, ifadeler var. Dolayısıyla o gerekçe her zaman hazır. Burada önemli olan ilişkilerin riske atılmadan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin riske atılmadan İdlib'deki o kördüğümün suhuletle, kolaylıkla çözülmesi. Bu da biraz zamanla yavaş yavaş çözülecek gibi duruyor. Bir taraftan tabii geçtiğimiz günlerde yine Ruslar açıkladı, Dmitri Shugayev yani bu S-400'ler meselesindeki ilgili olan dairenin başındaki kişi, Federal Teknik Askeri İşbirliği falan, yani böyle uzun bir isim var onun. O birimin başındaki isim, Putin'e zaten çok yakın bir isim. S-400'lerde dedi ikinci S-400 bölüğünün veya bataryalarının mı diyelim bilmiyorum. Onların terminolojisi, Ruslarınkisi farklılaşabiliyor Türkiye'den NATO terminolojisinden, ama ikinci S-400 anlaşmasının eli kulağında dedi. Çok önümüzdeki çok yakın bir gelecekte imzalanacak büyük ihtimal diye öyle söyledi. Dolayısıyla bu belki Nisan'da işte yine ilk S-400 bataryalarının zaten aktive edilmesi gündemde. Böyle bir süreç gündemdeyken hani Ruslar da bu İdlib meselesini hani biraz soğutup ama bununla birlikte Suriye ordusunun orada ilerleyişine, adım adım ilerleyişine destek veren yine o stratejiyi devam ettirecekler gibi duruyor. İşte yine o Dmitri Shugayev'in açıklamasında tarihte ilk defa oluyor bu. Yani Türkiye ilk defa 2019 yılında Rusya'nın silah ihracat pazarı ilk 5 silah ihraç ettiği pazarlar arasına girdi diye. Yani işte Hindistan var, Rusların Rus silahını alan en fazla Rus silahı alan ülkeler arasında Hindistan, Çin var, Mısır var. Bir tanesi de ilk 5 arasında Türkiye yer alıyor. Büyük ihtimal 5.'dir Türkiye ama ilk defa 2019'da geldi. Onda da işte 2010 S-400'ler etkilidir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla o mesele bu tarz o ilişkileri riske atmadan İdlib meselesinin suhuletle yani İdlib'in suhuletle diyelim rejimin kontrolünde geçmesine yönelik bir strateji yürürlükte Rusya açısından bakıldığında. Yani orada çok uzun bir süre orada o gruplar o şekilde bırakılmaz zannetmiyorum. Ama bırakılması zaten benim kendi kanaatim yani birçok aklı başında uzmanım zaten düşüncesi de o yönde. Zaten Türkiye'nin kendi güvenliğine büyük bir tehdit. O bölgenin İdlib'de o sıkışmış bölgede, cihatçıların o sıkışmış bölgede olması hani Afganistan o Peşaver'e benzetiliyor, Pakistan'ın Peşaver gibi. Yani Türkiye'nin kendi güvenliği için zaten ciddi bir risk bu, o terör tehdidi. Ama bunu hükümet maalesef yapmıyor. Yani Libya'da kullanıyor oradaki grupların bir kısmını. Rus medyasında yine birçok öyle haberler var. Bu MİT dosyasında örneğin yani o Libya'da ölen MİT'çiler dosyasını, Libya'da olan ölen hayatını kaybeden Türk askerlerine yönelik o dosyalarda o tarz haberler çok fazla çıkıyor Rus medyasında.
Ne gibi, ne söylüyorlar?
Yani onlara yönelik detaylar, bazı detaylar var. İşte tutuklanan bu konularda biliyorsunuz hani gazeteciler vardı. İşte, Oda TV meselesi. Bu konuyu ele alıyor. Rus medyası daha yoğun bir şekilde ele alıyor, öyle söyleyeyim. Türk medyasına göre daha detaylı bir şekilde ele alıyor. Bazı iddialar var. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış hani bilemem ama hani bazı tabii yani bunu ne kadar doğru olduğunu bilmediğim için bazı Türk askerlerin hani hayatını kaybettiğine dair ama işte bunu çok bilmiyoruz yani Türkiye'deki mevcut yani yönetim anlayışından dolayı bunlar çok haber olmuyor ama Rus medyasında bazı haberler var. Yani ne kadar işte dediğim gibi ne zaman yani buna yönelik bizzat detay vermiyorlar ama buna yönelik haberler var. Haberler çıkıyor. Niye örneğin Türk Ankara işte Libya'da kaybettiği Türk askerine yönelik haberlere kısıtlamalar getiriyor tarzında bu tarz yorumlar, haberler fazla. Yani o tutuklanan gazetecilerle ilgili haberler yine fazla. Yani Türk medyasında mevcut Türkiye'deki diyelim, Türk medyası derken yani yurt dışındakini de hani içine alıyor belki ama Türkiye'deki medyanın rahatlıkla sorup araştıramayacağı bu tarz hususları Ruslar tabii biraz da belki de hibrit o savaşların da gereği olarak daha detaylı bir şekilde ele alıyorlar diyebiliriz. Ama hani şu an itibariyle ben şunu diyorlar yani derim ama bu spekülasyona girer diye şu an isterseniz
diyeyim. Tamam. Zaten gündem korona olduğu için biraz da.
Gündem, evet çok
güzel. Şey yani yoğun. Ben mesela dışarıdan bir izlenimim. Ya işte bu korona oldu. Bu İdlib krizi de hani ötelendi artık. Orada evet. Çok fazla bir şey olmuyormuş gibi geliyor mesela. Öyle bir durum yok herhalde ama sahada.
Yani yok. Yani şöyle var ama herhalde bir ateşkes metni yani bir imzalandığı için belli bir sessizlik, hafif bir dinginlik söz konusu ama bu her anda ciddi bir çatışmaya da evrilebilecek bir dinginlik veya sessizlik söz konusu öyle söyleyeyim. Bunu işte bu ilk yani daha üzerinden zaten 10 gün 15 gün geçti. Hani devriye 15 Mart'ta yapıldı ilk devriye. Yapılamadı yani yapılmak istenen devriye. Dolayısıyla orada bir süre verdik dedi. Acaba o süre bir hafta mıdır, iki hafta mıdır? Yani çok uzun da sürmez o. Yani devriye neticede bu. Orada ne dedi? Yani Türkiye tarafının oradaki terör gruplarını nötralize, etkisiz hale getirmesi. Bu şimdi ciddi bir görev. Yani oradaki grupları Türkiye niye Suriye'deki terörle, niye Türk askeri ilgileniyor? Türk askeri Suriye'deki teröristlerle, teröristleri niye etkisiz hale yani getirme gibi bir yükle karşı karşıya, bunu izah edebilen varsa beri gelsin. Yani böyle bir tuhaf bir politika olmaz. Böyle bir yanlış bir politika olmaz. Yani Suriye'deki teröristi niye Türk ordusu yani böyle bir bela, yani başına böyle bir yük alsın, yani omzuna böyle bir yük alsın, yani bunu bırakacaksınız. O kim yapacaksa orada, kim yetkiliyse, Suriye ordusu zaten başta, neticede Şam yönetimi yetkili, o onların önünü açmanız lazım bu alanda. Kendi güvenliği için Türkiye'nin bu birinci öncelik, ama bu yapılmıyor işte. Yani bu bunlar bile getiriliyor defalarca, ama bu politika ihmal ediliyor maalesef.
Evet, çok teşekkürler.
Yani ama hani bir cümleyle, o İdlib'de olan, yani koronavirüs hali bütün yani küresel, evet, olarak etkili yani, olduğu için o gündemi aldı, ama İdlib'deki söz konusu olan sessizlik de her an için yani bir yeni bir saldırı, yeni bir patlama haberi veya bir saldırı haberiyle yine tekrardan kontrolden çıkabilir durumda. Onu da belirtmek lazım. Yani şu an için bir şey var.
Hafif yani koronavirüs kırılgan, sessizliği var.
Kırılgan bir sessizlik bu yani. Çok kırılgan bir sessizlik. Bu çatışma çıksın anlamında zaten böyle bir kimse istemez böyle bir şeyi. Yani umarım böyle bir saldırı, bir çatışma tekrardan olmaz, ama yani görünen köyde kılavuz istemez. Yani o da yani o şekilde kimse bırakmaz, o öyle gibi geliyor bana. Yani en azından Ruslar açısından baktığım zaman ya öyle bir şey yapmazlar gibi geliyor. Yani.
Peki. Çok teşekkürler Kerim Bey.
Ben teşekkür ederim Ali Bey. İyi günler, iyi akşamlar.
Size de görüşmek üzere.
Güle güle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.